Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown. 22. ayrım. İki adam nihayet geçidin sonuna vardıklarında Bellamy Langdon'a inşaat halinde olan çift kanatlı kapıların arasından yol gösterdi. Bitmemiş kapıları arkalarından kilitleyemeyince Bellamy yaratıcılığını kullandı. İnşaat malzemelerinin arasından alüminyum bir merdiven bulup kapıya dikkatle yasladı. Sonra üstüne metal bir kova yerleştirdi. Birisi kapıyı açacak olursa kova gürültüyle yere düşecekti. Alarm sistemimiz bu mu? Bu akşam güvenliklerini sağlamak için Bellamy'nin daha kapsamlı bir planı olmasını umut eden Langdon, merdivenin tepesine tünemiş kovaya baktı. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki Bellamy ile kaçışının sonuçlarını ancak şimdi düşünmeye başlamıştı. Bir CIA kaçağıyım. Bellamy'nin önderliğinde bir köşeden dönerek turuncu kordonlarla kapatılmış yukarı çıkan bir merdivenin başına geldiler. Langdon'ın sırt çantası basamakları çıkarken sanki gitgide daha da ağırlaşıyordu. Şu taş piramit dedi. Hala anlamıyorum. Bellamy, burada olmaz diyerek sözünü kesti. Işıkta inceleyeceğiz. Güvenli bir yer biliyorum. Langdon, CIA güvenlik ofisi başkanına saldıran biri için böyle bir yerin var olduğundan şüphe duyuyordu. İki adam merdivenin başına gelince İtalyan mermeriyle kaplı ve altın varaklı bir koridordan içeri girdiler. Koridora 8 çift heykel dizilmişti ve hepsi de Tanrıça Minerva'yı betimliyordu. Doğuya doğru ilerlemeye devam eden Bellamy, Langdon'ı kemerli bir geçitten geçirerek çok daha büyük bir alana götürdü. Kütüphanenin büyük salonu, mesai bitiminin loş ışıklarında bile zengin bir Avrupa sarayının ihtişamıyla parlıyordu. Başlarından 23 metre yukarıdaki tavan pencereleri, ender bulunan, bir zamanlar altından daha değerli kabul edilen, alüminyum yapraklarla süslenmiş panellerin arasından parlıyordu. Bunun altındaki çift sütunların dizildiği ikinci kat balkonuna, Trabzan babalarında aydınlanma meşalesi taşıyan kadın heykellerin bulunduğu iki muhteşem merdivenle çıkılıyordu. Bu modern aydınlanmayı yansıtırken bir yandan da Rönesans mimarisine sadık kalmak amacıyla merdiven trabzanlarına modern bilim insanı gibi tasvir edilmiş küçük aşk tanrıları oyulmuştu. Telefon tutan meleğimsi bir elektrikçi. Elinde numune kutusuyla meleği andıran bir böcek bilimci. Langdon, Bernini'nin ne düşünebileceğini merak etti. Langdon'ın kütüphanenin en değerli iki kitabını, yani 1950'lerde elle yazılmış Büyük Mainz İncili ile dünyadaki üç parşömen kopyadan biri olan Gutenberg İncili, muhafaza eden kurşun geçirmez vitrinin yanından geçiren Bellamy, burada konuşacağız dedi. Tonozlu tavanda buna uyum sağlayacak şekilde John White Alexander'ın 6 panelli Kitabın Gelişimi isimli, yani The Evolution of the Book, resmi vardı. Bellamy doğruca doğu koridoru duvarının arka ortasındaki çift kanatlı kapıya yürüdü. Langdon bu kapıların ardında hangi odanın yattığını biliyordu ama konuşmak için garip bir yer seçimiydi. Lütfen sessiz olun işaretleriyle dolu bir yerde konuşmanın yaratacağı tezat bir yana bu odanın güvenli bir yer oluşu da şüphe götürürdü. Kütüphanenin hat şeklindeki zemin planının tam ortasında yer alan bu oda, binanın kalbi sayılırdı. Burada saklanmak, katedrale kaçıp sunağın üstünde saklanmakla aynı şeydi. Ama Bellamy kapının kilidini açtı, ardındaki karanlığa adımını atıp ışık düğmesine uzandı. Düğmeyi açtığında adeta Amerika'nın mimari şaheserleri vücuda geldi. Bu ünlü okuma odası insan duyuları için bir ziyafet sayılırdı. Merkezinden 50 metre yükselen sekizgenin her bir kenarı, açık kahverengi tenese mermeri, krem rengi siyana mermeri ve elma kırmızısı Cezayir mermerinden yapılmıştı. Sekiz açıdan birden ışıklandırıldığı için hiçbir yerine gölge düşmüyor, o da aydınlık saçıyormuş etkisi yaratıyordu. Langdon'ı içeri alan Bellamy, bazıları Washington'daki en göz alıcı oda olduğunu söyler dedi. Langdon eşikten adımını atarken belki de dünyadaki en göz alıcı oda diye düşündü. Her zamanki gibi bakışları ilk önce arabesk tavan panolarının kubbeden aşağı balkona indiği merkez çembere yöneldi. Odayı çevreleyen 16 bronz insan heykeli yukarıdaki parmaklıklardan aşağıya bakıyordu. Bunun altındaki balkon sıra kemerlerden meydana gelmişti. Zemin seviyesinde ortadaki heybetli yuvarlak masadan dışarı doğru ortak merkezli 3 sıra cilalı ahşap okuma masası daire biçimini alacak düzende yerleştirilmişti. Langdon dikkatini odanın çift kanatlı kapılarını ardına kadar açan Bellamy'ye verdi. Aklı karışık bir halde saklandığımızı sanıyordum dedi. Bellamy, binadan içeri giren olursa sesini duymak istiyorum dedi. Ama bizi burada hemen bulmazlar mı? Nerede saklanırsak saklanalım bizi bulurlar. Ama bu binada bizi köşeye sıkıştırırlarsa bu odayı seçtiğime memnun olursun. Langdon sebebini tahmin edemiyordu ama Bellamy'nin bunu tartışmaya niyeti olmadığı belliydi. Odanın ortasına doğru yürümeye başlamıştı bile. Okuma masalarından birini seçip iki sandalye çekti ve masanın ışığını yaktı. Sonra Langdon'un çantasını işaret etti. Peki profesör, bir de yakından bakalım. Cilalı ahşap yüzeyi sert granitle çizmekten çekinen Langdon, çantasını olduğu gibi masanın üstüne koyup fermuarını açtı ve içindeki piramidi çıkardı. Warren Bellamy, okuma lambasını ayarlayıp piramidi dikkatle inceledi. Parmaklarını tuhaf oymaların üstünde gezdirdi. Bellamy, "Sanırım bu dili tanıyorsun," dedi. 16 sembole bakan Langdon, "Elbette," diye cevap verdi. Farmason şifresi diye bilinen kodlanmış bu dili, ilk mason kardeşler özel iletişimlerinde kullanmışlardı. Şifreleme yöntemi uzun zaman önce basit bir sebepten ötürü terk edilmişti çünkü çözmesi çok kolaydı. Langdon'un seminerine katılan ikinci sınıf öğrencilerinden çoğu bu kodu yaklaşık 5 dakikada çözebiliyorlardı. Langdon ise bir kalem ve kağıtla bunu göz açıp kapayana dek çözebilirdi. 100 yıllık olan bu şifreleme yönteminin kolay çözülmesi bazı çelişkiler doğuruyordu. Öncelikle yeryüzünde bunu çözebilecek tek kişinin Langdon olması saçmaydı. İkincisi, Sato'nun masonik şifrenin ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemesi, nükleer fırlatma kodlarının Cracker Jack isimli şifre çözücü programla yazılması gibi bir şeydi. Langdon tüm bunlara inanmakta hala güçlük çekiyordu. Bu piramit bir harita mı? Eski çağların kayıp bilgeliğine giden yolu mu gösteriyor? Bellamy ciddi bir sesle, "Robert," dedi. "Müdür Sato sana piramitle neden bu kadar ilgilendiğini söyledi mi?" Langdon başını iki yana salladı. "Tam olarak değil. Ulusal güvenlik meselesi," deyip durdu. "Yalan söylediğini düşünüyorum." Ensesini ovuşturan Bellamy, "Olabilir," dedi. Aklını kurcalayan bir şey var gibiydi. "Ama daha endişe verici bir ihtimal var." Dönüp Langdon'un gözlerinin içine baktı. Müdür Sato, piramidin gerçek potansiyelini keşfetmiş olabilir. 47. Bölüm. Catherine Solomon'u yutan karanlık ona sonsuz gibi geliyordu. Halının o alıştığı güvenliğinden çıkmış, kör gibi önünü yoklarken, önüne uzattığı kolları sadece bu ıssız boşluğa dokunuyordu. Çoraplı ayaklarının altındaki soğuk beton, buzlu bir göl gibiydi ve bu düşman ortamdan hemen kurtulması gerekiyordu. Artık etanol kokusu almayınca karanlıkta durdu. Hiç kıpırdamadan etrafı dinlerken, kalbinin böyle gürültülü atmamasını diledi. Arkasından gelen ayak sesleri kesilmiş gibiydi. Onu atlattın mı? Catherine gözlerini kapatıp nerede olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Hangi yöne koştum? Kapı nerede? İşe yaramıyordu. O kadar çok dönmüştü ki çıkış herhangi bir yerde olabilirdi. Catherine bir zamanlar korkunun insanın düşünme yeteneğini kamçılayan bir unsur olduğunu okumuştu. Ama şu anda içinde bulunduğu durum yüzünden zihni korku ve şaşkınlıkla kaynayan bir kazana dönmüştü. Çıkışı bulsam bile dışarı çıkamam. Laboratuvar önlüğünden kurtulurken anahtar kartını da kaybetmişti. Şimdi tek ümidi samanlıktaki bir toplu iğne gibi olmaktı. 2800 metrekarelik bir alanda adeta bir noktaya dönüşmüştü. Kaçmak için dayanılmaz bir arzu duysa da analitik zihni ona tek bir mantıklı harekette bulunmasını söylüyordu. Hiç kıpırdamamayı. Kıpırdama, ses çıkarma. Güvenlik görevlisi yoldaydı ve bilinmeyen bir sebepten ötürü saldırganın üstünde keskin bir etanol kokusu vardı. Yaklaşırsa anlarım. Catherine karanlıkta dururken aklına Langdon'ın söyledikleri geldi. Ağabeyin kaçırıldı. Soğuk bir ter damlasının kolundan aşağı sağ elinde tuttuğu cep telefonuna kaydığını hissetti. Bu unuttuğu bir tehlikeydi. Telefon çalarsa bulunduğu yeri belli edecekti ama ekran aydınlanmadan kapatmasının da imkanı yoktu. Telefonu yere bırak ve ondan uzaklaş. Ne yazık ki çok geç kalmıştı. Ona sağ tarafından yaklaşan etanol kokusu gitgide artmaktaydı. Catherine, kaçma dürtüsünü bastırarak sakin kalmaya çalıştı. Temkinle ve yavaşça sol tarafa bir adım attı. Kıyafetinin hışırtısı saldırganın ihtiyacı olan tek şeydi. İleri doğru atıldığını duydu ve güçlü bir el onu omzundan kavrarken etanol kokusu üstüne çöktü. Dehşetle olduğu yerde döndü. Matematiksel olasılıklar pencereden uçup gitti ve Catherine var gücüyle kaçmaya başladı. Sola dönüp yönünü değiştirerek olanca hızıyla boşluğa daldı. Birden karşısına duvar çıktı. Duvara sertçe toslayan Catherine'in ciğerlerindeki hava boşaldı. Kolu ve omzu acıdı ama ayakta kalmayı başardı. Duvara ters bir açıyla çarpması onu daha kötü bir çarpışmadan korumuştu ama bu içini rahatlatmaya yetmedi. Çıkan ses her yerde yankılanmıştı. Nerede olduğumu biliyor. Acıyla başını çevirip önünde uzanan karanlığa bakarken saldırganın da kendisine baktığını hissetti. Yerini değiştir hemen. Nefesi henüz düzelmeden her bir kabaraya sol eliyle sessizce dokunarak duvar boyunca yürümeye başladı. Duvarın yanından ayrılma. Seni köşeye sıkıştırmadan yanından geç git. Gerek duyarsa canını acıtmak için fırlatmak üzere cep telefonunu hala sağ elinde tutuyordu. Bundan sonra duyduğu sese hiç hazırlıklı değildi. Kıyafet hışırtısı tam önünden gelmişti. Olduğu yerde durup nefes almayı kesti. Bu kadar kısa sürede duvara nasıl ulaşmış olabilir? Etanol kokusuyla karışmış hafif bir esinti hissetti. Duvardan bana doğru geliyor. Catherine geriye doğru birkaç adım attı. Sonra sessizce 180 derece dönüp duvarda ters yöne doğru hızla ilerlemeye başladı. O imkansız şey olduğunda yaklaşık 5 metre gitmişti. Bir kez daha duvarda tam önünde kıyafet hışırtısı duydu ve ardından aynı etanol kokan esinti geldi. Catherine Solomon donak kaldı. "Tanrım, bu adam her yerde!" Çıplak göğüslü malak karanlığa baktı. Kıyafetinin koluna bulaşan etanol kokusu fark edilir olduğunu kanıtlamıştı. Bu yüzden o da gömleğinin ve ceketinin kollarını yırtıp avını kıstırmak için işe yarar bir malzeme olarak kullanmıştı. Ceketini sağ tarafa doğru atınca Catherine'in durup yönünü değiştirdiğini duymuştu. Sonra gömleğini sola doğru fırlatınca yine durduğunu duymuştu. Catherine'i geçmeye cesaret edemeyeceği duvardaki iki nokta arasında kıstırmıştı. Şimdi kulaklarını dikmiş bekliyordu. Hareket edebileceği tek yön kaldı. Bana doğru gelecek. Buna rağmen hiçbir şey duymadı. Catherine ya korkudan dona kalmıştı ya da 5. bölmeye yardım gelene kadar hareket etmemeye karar vermişti. Her iki şekilde de kaybedecek. 5. bölmeye bu sıralar kimse giremeyecekti. Malak anahtar kart girişini kaba ama çok etkili bir yöntemle kullanılmaz hale getirmişti. Trish'in anahtar kartını kullandıktan sonra yuvaya 10 centlik bozuk para atıp tüm mekanizmayı devre dışı bırakmadan kapının başka herhangi bir anahtar kartla açılmasını engellemişti. Sen ve ben yalnızız Catherine. Ne kadar sürerse sürsün. Usulca ileri giden malak herhangi bir hareket sesi duymayı bekledi. Catherine Solomon bu gece ağabeyinin müzesinin karanlığında ölecekti. Şiirsel bir son. Malak, Catherine'in ölüm haberini ağabeyiyle paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Yaşlı adamın ızdırabı, uzun süredir gerçekleşmesini beklediği intikamı olacaktı. Hiç beklemediği bir anda, karanlıkta minik bir parıltı gördü ve Catherine'in karar verirken ölümcül bir hata yaptığını fark etti. Yardım istemek için telefon mu açıyor? Az önce yanan elektronik ekran, bel hizasında yaklaşık 20 metre ötesinde siyah bir okyanustaki fener gibi parlıyordu. Malak, Catherine'i beklemeye hazırlanmıştı ama artık buna gerek yoktu. Işığa doğru hızla koşan Malak, yardım çağrısını bitiremeden onu yakalayacağını biliyordu. Saniyeler içinde oraya vardı ve adeta onu yutmaya hazırlanır gibi parlayan cep telefonunun her iki yanına doğru kollarını açarak atıldı. Sert duvara çarpan parmakları geriye doğru bükülürken neredeyse kırılıyordu. Ardından başı çelik sütuna çarptı. Duvarın yanında yere çökerken acıyla feryat etti. Lanet okuyup Catherine'in cep telefonunu açık bıraktığı bel hizasındaki payandaya tutunarak doğruldu. Catherine yeniden koşmaya başlamıştı. Bu kez elinin 5. bölmenin aralıklı yerleştirilmiş metal kabaralarının üstünden geçerken çıkardığı seslere aldırmıyordu. koş. Bölmenin etrafındaki duvarı takip ederse önünde sonunda çıkış kapısını bulabileceğini biliyordu. Güvenlik hangi cehennemde kaldı? Sol eli duvarda, sağ eli kendini korumak için öne uzatılmış bir halde koşarken aralıklı yerleştirilmiş kabaraları hala takip edebiliyordu. Köşeye ne zaman ulaşacağım? Duvar sonsuza kadar devam ediyormuş gibiydi ama kabaralardan gelen ritmik ses birden kesildi. Sol eli uzun süre kabarasız yüzeyi takip etti. Sonra kabaralar yeniden başladı. Catherine güçlükle durup pürüzsüz metal yüzeyden yararlanarak geri döndü. Burada neden kabara yok? Saldırganın arkasından gürültüyle yürüyüp kendisine doğru yaklaştığını duyabiliyordu. Ama Catherine'i ürküten başka bir sesti. Fenerini 5. bölme kapısına vuran güvenlik görevlisinin çıkardığı ritmik yumruklama sesi. Görevli içeri giremiyor mu? Bu düşünce korkutucu olmakla beraber yumruklamanın geldiği yer, sağ çaprazı, Catherine'in yön duygusunu yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Artık 5. bölmenin neresinde olduğunu hayalinde canlandırabiliyordu. Bu ani görüntü başka bir şey daha fark etmesine yaradı. Şimdi duvardaki bu düz panelin ne olduğunu biliyordu. Her bölmenin bir numune iskelesi vardı. Hareketli bu dev duvar, büyük numuneleri bölmelere alıp çıkarırken geri çekilerek kullanılabiliyordu. Bu kapı da bir uçak hangarınınki kadar büyüktü ama Catherine en korkunç rüyalarında bile onu açmak zorunda kalacağını hayal etmemişti. Fakat şu anda tek çaresi buymuş gibi görünüyordu. Acaba çalışıyor mu? Catherine büyük metal kolu buluncaya kadar karanlıkta kapıyı eliyle yokladı. Kavrayıp ağırlığını geriye vererek kapıyı açmaya çalıştı. Hiçbir şey olmadı. Bir daha denedi. Yerinden kıpırdamadı. Onun çıkardığı seslerle yönünü tayin eden saldırganın şimdi daha hızlı yaklaştığını duyabiliyordu. İskele kapısı kilitli. Dehşete kapılıp herhangi bir levye ya da kapı mandalı bulmak için ellerini telaşla kapının her yerinde gezdirdi. Birden eli direğe benzer bir şeye çarptı. Yere kadar takip edip çömelince betonun içindeki bir deliğe yerleştirildiğini anladı. Güvenlik çubuğu. Ayağa kalkıp çubuğu kavradı ve bacaklarından güç alarak deliğin içinde aşağı yukarı kaydırdı. Neredeyse geldi. Catherine kapının kolunu yoklayıp buldu ve tüm gücüyle asıldı. Devasa panel biraz kımıldar gibi oldu ve 5. bölmeden içeri bir parça ay ışığı girdi. Catherine yeniden kolu çekti. Binanın dışından gelen ışık büyüdü. Biraz daha. Son bir kez daha asılırken saldırganın birkaç metre uzağında olduğunu hissediyordu. Işığa doğru atılıp ince vücudunu açıklıktan yanlamasına kaydırdı. Karanlıkta beliren pençe gibi bir el onu içeri çekmeye çalıştı. Catherine kendini açıklıktan dışarı çıkarırken dövmelerle kaplı iri bir kol peşinden geldi. Ürkütücü kol onu yakalamaya çalışan kızgın bir yılan gibi kıvrandı. Catherine dönüp 5. bölmenin uzun ve soluk renkli dış duvarı boyunca koşmaya başladı. SMSC'yi çevreleyen gevşek taşlar çoraplı ayaklarına batsa da o ana girişe doğru ilerlemeye devam etti. Gecenin karanlığına rağmen 5. bölmenin mutlak karanlığında genişlemiş göz bebekleri sayesinde sanki gün ışığındaymış gibi iyi görebiliyordu. Ağır iskele kapısı arkasından açılınca binanın yan duvarını takip eden ayak seslerinin hızlandığını duydu. Ayak sesleri inanılmaz derecede hızlıydı. Asla ondan kurtulup ana girişe varamam. Volvosunun yakınlarda olduğunu biliyordu ama o bile şu anda çok uzak görünüyordu. Başaramayacağım. Ardından Catherine son bir kozunun kaldığını fark etti. 5. bölmenin köşesine yaklaştığında ayak seslerinin arayı iyice kapattığını duyabiliyordu. Ya şimdi ya hiç. Köşeden dönmek yerine aniden sola sapıp binadan uzağa çimlere yöneldi. Bunu yaparken gözlerini sıkıca yumup ellerini yüzüne kapattı ve çimlerin üstünde kör gibi koşmaya başladı. 5. bölmenin bulunduğu kısımda yanan hareket sensörlü güvenlik ışıkları geceyi gündüze çevirmişti. Saldırganın aşırı büyümüş göz bebeklerine 25 milyon mumluk ışık nüfuz ederken gerilerden acı dolu bir feryat yükseldi. Catherine, adamın taşların üstünde sendelediğini duyabiliyordu. Açık çimlerin üstünde içgüdülerine güvenen Catherine, gözlerini kapalı tutmaya devam etti. Binadan ve ışıklardan yeterince uzaklaştığını hissedince gözlerini açtı. Yönünü belirledi ve karanlıkta deli gibi koşmaya başladı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 210. Devamı 23. ayrımda.